Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Peygamberlerin tevhid davetleri serisinde Nuh Aleyhisselam'ın davetini işlemiştik. Ve Nuh Aleyhisselam'ın kavminin bu davete icabet etmemekteki inatlarını. Onların gözleri vardı fakat hakkı görmezlerdi. Bu kadar uzun süren, yani Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene gibi uzun süren davetine, tebliğine rağmen onlardan beklenen düşmanlıklarının hafiflemesiydi. Fakat onların peygambere karşı düşmanlıkları ve nefretleri iyice fazlalaştı ve bunda ileri de gittiler. Allah Azze ve Celle onları helak etmeden önceki hallerini Kur'an-ı Kerim'de bizlere şu şekilde arz ediyor. Nuh Aleyhisselam'ın dili üzerinden şöyle buyuruyor. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim onlarda ancak imandan kaçmayı artırdı. Doğrusu ben onları mağfiret edesin diye her davet edişimde, onları bağışlayasın diye davet ettiğimde, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar ve elbiselerini büründüler ve küfürde ısrar ettiler. Son derece kibir gösterdiler. Nuh Suresi 5-7. Ayettir. Ayette geçen parmaklarını kulaklarına tıkarlardı sözü, kulakları parmaklarının tamamını içine alamaz. Onlar sadece parmak uçlarını kulaklarına tıkarlardı. Fakat o parmak uçlarını son derece şiddetle kulaklarına tıkarlardı. Sanki en ufak bir sesin kendilerine ulaşmasını engellemek istediklerini vurgulamak için gayret ediyorlar ki parmaklarının tamamını sanki kulaklarına sokmuş gibi. Yani Allah Azze ve Celle burada beliğ bir ifadeyle bunu belirtiyor. Bakara suresinde de münafıkların durumunu açıklarken yine aynı misali verir. Yec'alûne esâbi'ahum fî âzânihim. Yani parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Yani aslında parmaklarının uçlarını tıkarlar. Fakat onların bu hakkı dinlememe, hakka kulak vermemedeki inatlarını böyle abartılı bir ifadeyle aktarıyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde ahmaklık son noktasına ulaşmıştı ki Allah'ın azabını acele istiyorlardı. Bu azabı da peygamber Nuh Aleyhisselam onlara haber verip anlatıyordu. Hatta Nuh Aleyhisselam gemi yaparken onunla alay ederek, hani sen peygamberdin, şimdi de marangoz mu oldun diyorlardı. Bu alayın ve aceleciliğin sebebi Nuh Aleyhisselam'ın sadık olmadığına inanmaları, onun samimi olmadığına inanmaları ve kendilerine azabın veya helakin asla ulaşmayacağını zannetmeleriydi. Hud suresi 32. ayetinde şöyle buyurulur. Kavmi, ey Nuh, bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende ileri de gittin. Eğer sen sözünde sadık isen, bizi tehdit edip durduğun azabı getir dediler. Ne zaman ki Nuh Aleyhisselam'ın açık delillerine ve onun getirdiğine karşı koydukları bahane tükendi, o zaman Nuh Aleyhisselam'ı öldürme ve taşlamayla tehdit etmeye başladılar. Şuara suresi 116. ayetinde dediler ki, ey Nuh, eğer vazgeçmezsen mutlaka taşlanmışlardan olursun. Mutlaka seni taşlarız. Bu asrın tağutları da İslam cemaatinin gücünü ve onu destekleyenlerin çokluğunu hissettiklerinde bu yollara başvururlar. Cemaati asıl muhtevasından ayırmada ve manasından koparmada o tağutlar kendi nefislerinde mazur görürler. Allah düşmanları davetçilere karşı oldukça yumuşak olduklarını sürekli göstermelik olarak devam ettirirler. Baskı ve istibdadın karşısında olduklarını iddia ederler. Bazen de kendi liderliklerini heva ve heveslerini tehdit etmeyecek bir İslam'a çağırırlar. Ilımlı İslam dedikleri gibi günümüzde. Fakat işlerin kendi menfaatlerine aykırı seyrettiğini gördüler mi ve İslam cemaatinin Allah'ın hükmünden başka hiçbir sisteme razı olmadıklarını anladılar mı, birdenbire yırtıcı vahşilere ve zalim tağutlara dönüşüverirler. Ateş ve işkence çukurları kazmaya, dar ağaçları kurmaya, hür müminleri zindanlara ve nezaretlere sürmeye koşarlar. O nezaretlerde öyle muamele ederler ki hayvanlara ve köpeklere dahi bu muameleler reva görülmez. Bunlarla da yetinmeyip propaganda araçlarıyla havayı zehirlemek, halkın nazarında Müslümanların durumunu şüpheli göstermek ve işlemiş oldukları cinayetlerine cevaz bulmak için seferber olurlar. Nuh Aleyhisselam bu salgın hastalıklı havada Rabbine sığınıp kavminden kendisine ulaşan şeylerden dolayı Allah'a şikayet ediyor, ondan yardım ve sebat istiyordu. Mü'minun suresi 26. ayetinde dedi ki, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Yine Kamer suresi 10. ayetinde Rabbine dua etti ve dedi ki, şüphesiz ki ben mağlup oldum, yani yenik düştüm, beni galip kıl. Evet, eğer Allah'ın inayeti bir an ondan kesilse, yardımı ona yetişmese ve desteği olmasa kesinlikle mağlup olur. Nuh aleyhisselam az bir insanla adedi sayılamayacak kadar çok olan topluluğa karşı koyamazdı. Bunlardan öteye Nuh aleyhisselama hiçbir iş düşmez ki Rabbi ona kesin bir şekilde hakkında bilmediği bir şeyi istememesini öğretmiştir. Ona üzüntüsünü ve şikayetini Allah'a bildirmekten başka bir şey düşmezdi. Nuh aleyhisselama sıkıntılarından kurtulmayı sadece Allah'tan beklemekten başka bir şey gerekmez ve Nuh aleyhisselamın kavmine davetin tebliğ edilmesi meselesi Allah Azze ve Celle'nin şu emriyle kesildi. Hud 36. ayeti. Nuh'a kavminden iman edenlerden başkası asla inanmayacaktır. Onların yaptığı şeylerden dolayı tasalanma diye vahyolundu. Yani artık şimdiye kadar iman eden etti azınlık sayıda. Bundan sonra kimse iman etmeyecek. Artık onları dert etme, kendine endişe etme diye vahyolundu. Öyleyse Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bu az sayıdan başka hiç kimse asla iman etmeyecektir. Onlara vaaz, nasihat, öğüt fayda vermeyecektir. Onların önlerinde helakten başka bir şey kalmamıştır. Ve yakında Allah'ın gazabı onlara gelecektir. Artık önüne geçmek imkansızdır. Ve Nuh Aleyhisselam Allah'ın gazabının onların hepsini kaplaması, yeryüzünde onlardan hiçbir canlıyı bırakmaması için Rabbine dua etti. Nuh 26-28. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Nuh şöyle demişti. Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Eğer onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Ve ancak facir ile kafir doğururlar. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı ve benim evime mümin olarak girenleri ve bütün erkek müminlerle kadın müminleri bağışla. Zalimlerin ise ancak helakini artır. Ve Nuh Aleyhisselam gemi yapmasını bitirdikten ve ona her çiftten ikişer tane yükledikten sonra mümin grup nebilerin etrafında oturur halde gemileri de Allah'ın adıyla ve Allah'ın yolunda ilerlerken Allah Teala kılıcın ağzı gibi yağmur gönderdi. Yeryüzüne emretti, o da derhal bütün su kaynaklarını ve içindeki diğer şeyleri dışarı vurdu. Allah Teala şöyle buyuruyor Kamer 9-16. ayetlerinde. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de yalanladı. Onlar kulumuz Nuh'u yalanlayıp mecnun dediler. Yani bu cinlidir, delidir dediler. Ve onu tebliğden alıkoydular. Nihayet o da Rabbine dua edip, Rabbim ben mağlubum, bana yardım et dedi. Bunun üzerine biz de göğün kapılarını şarıl şarıl akan sulara açtık. Böylece yeri de kaynaklar halinde coşturduk. Nihayet gökten yağan ve yerden fışkıran iki su takdir olunan miktara erişti. Onu, Nuh'u birbirine mıhlanmış tahtalardan gemiye bindirdik. Muhafazamız, gözetimimiz altında akıp gidiyordu. Ki o gemi hakkında nankörlük edilmiş bulunan kimseye bir mükafat olarak, şüphesiz biz onu bir alamet olarak bıraktık. Hiç ibret alan var mı? Azabın ve tehditlerin nasılmış? Ve gerçekten çok kısa bir zaman zarfında Allah Teala'nın kafirlerin tamamının helakine ve müminlerin de kurtuluşuna ait olan emri tamam oldu. O zaman Allah Teala yeryüzüne suyunu çekmesini ve semaya da yağmuru kesmesini emretti. Hud 44. ayetinde şöyle buyrulur. Ve Allah'ın emri olarak ey arz, ey yer suyunu yut ve ey gök sen de suyunu kes denildi. Su çekildi ve iş tamam oldu. Gemi de Cudi Dağı üzerinde karaya oturdu. O zaman zalimler Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye nida edildi. İşte böylece Allah zalimleri helak emrini yerine getirdi. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar ve zulme devam ettiler. Tevbeden ve Allah'a dönüş yapmadan yüz çevirdiler. Neticede ataları ve dostlarıyla kendi aralarına dalga girdi ve ebedi akide bağının önünde fani olan soysop bağları parça parça olup gitti. İşte 950 senenin mihnet ve meşakkati bu şekilde son buldu. Zalim tağutların saltanatı yıkıldı. Küfrün ve fesadın temelleri darmadağın oldu ve bunların hepsi de çok az bir zaman içerisinde oldu. Bu Nuh tufanının bazı alimler işte yeryüzünün tamamında olduğu veya kısmi olduğu şeklinde görüşleri vardır. Fakat burada asıl olan şudur. Nuh Aleyhisselam ikinci Adem denilir Nuh Aleyhisselam hakkında. Yani insanlığın ikinci babası denilir. Yani bu tufanda yeryüzünde insan cinsinden yaşananların hepsi helak edildi. İman edenler hariç. Yani buna bu şekilde itikad etmek gerekiyor. Bu geminin oturduğu yere gelince İncil'de Ararat diye geçer. Ararat, bugün Ağrı Dağı'na diyorlar Ararat Dağı diye. Aslında Ararat, Cudi Dağı'nı da içerisine alan bir sıra dağlar silsilesidir. Yani o ifade de doğrudur. Cudi'de, Kur'an-ı Kerim'de nokta tayini gibi tayin edilmiş bir yerdir. Yani bu Cudi Dağı'nın üzerindedir. Yani oradaki Ararat ifadesi Cudi Dağı'nın üzerinde bulunduğu sıra dağların ismidir esasında.
Yemin duruyor mu hocam?
Tabii. Yani bu bir alamet olarak durduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle. Nuh Aleyhisselam'ın bu kıssasını bitirirken, diğer peygamberlerin kıssasına geçmeden bu konuyla ilgili dersleri sunalım. Allah Azze ve Celle tarafından o sabır ve sebata nail kılınmıştı. Davetin özelliklerini ve davet olunanların, davet edilen kimselerin durumlarını iyi biliyoruz. Dolayısıyla Allah'a basiret üzere davet ediyordu. Yumuşak huylu, geniş kalpli ve kavmini severdi. Nefsinde de haset ve çekememezlikten yana bir şey yoktu. İnsanların onu hafife almalarından hiçbirisine aldırış etmez, heva ve hevesler için en ufak bir değer vermezdi. Şüphesiz o Allah'a iman etmiş ve onun emrine boyun bükmüştü. Daveti için yaşardı. Onun uğrunda gecesini gündüzüne katar, gizli ve açık her zaman çalışırdı. Buna karşılık hiçbir ücret tayin etmez, herhangi bir maddi çıkar beklemez ya da herhangi bir makam asla ummazdı. Onun davetine inananlar onun ailesi, aşireti, hizmi ve kavmiydiler. İsterse onların Nuh Aleyhisselam ile nesep bakımından, soy bakımından hiçbir irtibatları ve dünya menfaatlerinden hiçbir ortak yönleri bulunmasa da onun grubu işte bu iman edenlerdi. Davetini inkar edenlerse ondan çok uzaktılar. İsterse öz akrabaları, ailesi, kendi evladı, nesep bakımından insanların en yakını olsalar dahi. Onun müşriklere olan düşmanlığı, onlara karşı gösterdiği uzun sabrına ve kendisine yapılan şiddetli baskılara göreydi. Bundan dolayı Rabbine yeryüzünde onlardan hiçbir canını bırakmasın diye dua etti. Allah davetçilerine düşen görev, İlimde, sabırda ve sadece Allah için olmada Nuh Aleyhisselam'ın kendilerine örnek edinmeleridir. Ve bilinmelidir ki bir kavim kendini değiştirmediği sürece Allah da onları değiştirmez. Nuh Aleyhisselam'ın örnek verilen çalışmasıyla beraber Allah'a yönelişi çok kuvvetli, ona sığınması çok fazlaydı. Dileyen Nuh Aleyhisselam'ın kıssasındaki ayetlere dönsün baksın. Bu ayetlerin başlangıçları Nuh, ey Rabbim dedi şeklindedir. Yani hep dua ile geçmiştir çoğu zaman. Ve Allah Azze ve Celle onu çok şükreden bir kul olarak isimlendirmiştir. Nuh Aleyhisselam zaferi sadece Allah'tan bekliyordu. O geceyi gündüze katıp tebliğine devam ederken hiçbir zaman müşriklere karşı müşriklerle birlikte yapılan anlaşmalara ümitlerini bağlamıyordu. Kendi kuvvetine veya kendisine tabi olanların maddi kuvvetlerine de mağrur değildi. Buna aldanmıyordu. Yani günümüzde bunun uyarlamasını yapacak olursak, İslam'ın zaferi için, Allah'ın dininin hakimiyeti için, Allah'ın indirdiklerinin hakim olması için bizim demokrasi gibi batıl sistemlerden veya buna benzer ehven-i şer diyerek bugün lanse edilmeye çalışılan şer olan pisliklerden hiçbirisine ihtiyacımız yoktur. Allah'ın dininin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklerden yardım istemeyi de yasaklamıştır. Biz müşriklerden yardım istemeyiz demiştir. Bu sebeple İslam'a ancak İslam'ın kendi sistemiyle yardım edilir. Siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Bu fevrat dediğimiz ayaklanmalar, mitingler, yöneticiye karşı ayaklanmalar yoluyla da olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu bu değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu, hatta bütün peygamberleri gördüğümüzde bu ortaya çıkacak, onların davetlerini. Halkın ıslahıdır. Yani insanların Allah Azze ve Celle'ye peygamberin getirdikleri üzere kulluk etmeleri, buna dönmeleri. Kitaba ve sünnete, vahye insanların doğrudan muhatap olmaları. Hayatlarına bunu geçirmeleri. Bu tebliğ edildiği zaman, toplumda bu bilinçlenme gerçekleştiği zaman yönetim bazındaki değişmeler de düzelmeler de Allah'ın izniyle o zaman olacaktır. Rahat suresi 11. ayetinde az önce aktardığımız şey aslında bir ayetin ifadesi. Bir kavim kendi olanı değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez. Biz toplum olarak bunu değiştirmediğimiz sürece, kendimizde olan müşkülatları gidermediğimiz sürece Allah'ın yardımını beklememiz anlamsızdır. En'am suresi 129. ayetinde Allah Azze ve Celle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmı üzerine veli kılarız. Onların üzerine yönetici kılarız buyuruyor. Yani bizim yönetimimizde, başımızdaki yöneticiler eğer zulüm işleyen, zulümle hükmeden kimseler ise bunun sebebi bizim içimizdeki zulümdür. İtikadımızdaki, amelimizdeki, ahlakımızdaki, edebimizdeki zulümlerdir. Öncelikle bunun giderilmesi lazım. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir topluluk Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi, bunlarla amel etmeyi terk ederse Allah onların başına kendisinin indirdikleriyle hükmetmeyen yöneticiler musallat eder buyruluyor. Yani bunun çaresi demek ki toplum olarak bizim kendimizin dinimize dönmemizdir. Yani birilerinden işte demokrasiye uyun, demokrasi diyorsunuz madem demokrasinin gereklerini yapın demenin bir manası yok. Hayır, biz demokrasinin gereklerini yapın demiyoruz. Allah'ın indirdiklerinin gereklerini yapın. Anayasanın gerektirdiklerini yapın demiyoruz. Allah'ın indirdiği anayasanın gerektirdiklerini yapın. Bunlar bizim itikatlarımız, amellerimiz, bu beşeri yasalara uysun ya da uymasın hiç umurumuzda değil. Biz bizi yaratan Rabbimizin bizim için uygun gördüğü şeyle amel ederiz. Ancak bizden bunlar sadır olmalı. Amellerimizde, ahlakımızda, sözlerimizde tamamen bunlar hakim olmalı. Bu olduğu zaman işte Allah'ın indirdikleri hakim olur. Bunun dışında yöntemler izleyenler, buna demokrasi desinler, oy kullanmak desinler, ayaklanmak, mitingler vesaire vesaire desinler. Bunların hepsi ayaklar altına alınması gereken cahiliye işleridir. Nuh Aleyhisselam'ın özelliği aynı zamanda Allah Azze ve Celle ile bakın sürekli bir dua irtibatının bulunmaz. Allah ile bağın kesilmemesi. Allah unutulduğu zaman insanlar kendileri yeni bir takım metotlar icat etmeye kalkıyorlar. Yani biz bu Allah'ın istediği yolu denedik ama başarılı olamadık. Başarı denilen şey ne? Bunun tanımı nedir? O zaman bu soru çıkıyor ortaya. İnsan kalabalıkları toplamak mı? Nedir bu başarı ile kastedilen şey? Nuh Aleyhisselam 950 senelik daveti boyunca iman eden kaç kişi var? Ama onlar şunu başardılar. Ferden dahi olsalar Allah'ın indirdiklerini yaşama, kendi hayatlarında dahi olsa Allah'ın indirdikleriyle hükmetme, kendi sınırlı çevreleri bile olsa Allah'ın dinini yaşamayı bu dünyada gerçekleştirdiler. İşte büyük zafer bu. Eğer Allah dileseydi, daha başkalarının hidayetini dileseydi, bu halka daha da genişleyecek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bunu diledi. Geniş coğrafyalara ulaştı İslam daveti. Ulaştı. Fakat belli bir süre sonra insanlar o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin aslından uzaklaştılar. Ve hurafeler, bidatler, İsrailiyatlar, bir sürü dinden olmayan unsurlar bu dine girdi. Bu giren harici unsurlar sebebiyle, İslam dışı unsurlar sebebiyle, İslam alemi, Müslümanlar dolayısıyla kafirlerin yanında iman etmeyenlerin yanında veya batıl amel edenlerin yanında zayıf konuma düştüler. Bunun çaresi tekrar dinin aslına dönmektir. Menheç derslerinde işlediğimiz gibi tekrar dininize dönmekçe Allah bu zilleti sizden kaldırmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bizim dine dönmemiz gerekiyor. Söylemlerimiz bu iken İslam dinine değil de yani Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gönderdiği dine değil de oy kullanmaya, mitinglere, buna benzer batıl şeylere döndüğümüz sürece bizim zilletimiz, keşmekeşimiz daha da artarak devam eder. Ve bunlar hayır getirmeyecek şeylerdir. Başarı, zafer insanların tamamını elde etmek değildir. Veya büyük bir çoğunluğu elde etmek değildir. Başarı kendi nefsinde bir kulun Allah'ın indirdiklerini hakim kılmasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarılmasıdır. Sonra bunu ailesinde uygulamasıdır. Bir tane bile olsa, mesela Kur'an okuyan bir kimse, Kur'an öğrettiği zaman en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir buyuruyor. Allah'ın has kulları Kur'an ehlidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O Kur'an'ı okuyan, öğrenen, yaşayan, hayatına geçiren bir kişi dahi olsa, Ali radıyallahu anh'tan gelen rivayette olduğu gibi, senin vesilenle bir kimsenin hidayet bulması, yeryüzündekiler her şeyden hayırlıdır buyuruyor. Bakın bu hadise bir iman edelim. Yeryüzündeki her şeyden, insanlardan, hayvanlardan, maldan, mülkten, hepsinden hayırlıdır. Bir kişinin hidayetine vesile olmak. On binler, yüz binler, milyonlar değil bak. Bir kişi. O zaman biz başarı dediğimiz şeyi yeniden tanımlamamız lazım. Ve kendimize, Allah Azze ve Celle bize hangi hedefi koymuşsa kendimize bu hedefi belirlememiz lazım. Bu hedefi belirledikten sonra Allah'ın hükümlerinin hakim olmasıdır yeryüzünde. Onun emir ve yasaklarının hakim olmasıdır. İnsana verilen emanet budur. Allah'ın emir ve yasaklarına hakim olmasıdır insana verilen emanet. Bu emanet yüklenmektir. Kendimizde uygularsak eğer bunu, başarabilirsek, toplumumuzda bunu başaramadıysak Allah bundan bizi sorumlu tutmuyor. Onlara da başarabilelim, onları da elde edebilelim diyerek bu sefer dinden taviz verme yolunu tutmak kendinin de kaybetmesi manasına gelir. Yani hani ne derler atasözünde? Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmak. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmak. Bize dert etmemiz, farz kılınan şey kendimizdir. Öncelikle nefsimizdir. Sonra en yakın çevremizdir. Ama biz öyle hayaller kuruyoruz ki, bunlar kötü bir şey değil. Himmetini yüce tutmak, hedefini üstün tutmak bu kötü bir şey değil. Ama sen kendinde olanı terk ederek, kendin için yapman gerekeni terk ederek böyle fantazi peşinde koşarsan, hedef olarak bunu kendine belirlersen bu sefer bakın sünnetten adım adım sapmalar gündeme geliyor. İman etmek ve salih amel işlemek. Kulun hedefi budur. İmanın sahih bir iman olması, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı gibi doğru bir iman olması, amellerinde İş olsun diye yapılmış ameller değil, salih ameller olması, ihlaslı ve sünnete uygun ameller olması. Kıldığımız namazlar ne şeklen, ne ruhen, ne zahiren, ne batinen uymuyorsa başkalarını tebliğe davetle uğraşmamız çok abes bir iş. Yani şeklimiz nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öylece kılın emrine uymuyorsa, huşudan uzaksa, huşudan uzak olan o namazlar yüzümüze çarpılacak, kabul edilmeyecek namazlardır. Yani ilk sorgulanacağımız şeydir namaz. İlk sorgulanacağımız şeyi biz terk edersek, yani terk etme derken, bakın kılmaktan bahsetmiyorum. Şeklen bunu paldır küldür eda etmekten değil kastım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği gibi. Huşudan uzak namazlar yüzümüze çarpılacaksa, ömrümüz boyunca kıldığımız namazların kaç tanesi huşu üzerinedir? Bunu sağlamak için kendimizle ne kadar mücadele ediyoruz? Kendi nefsimizle ne kadar mücadele ediyoruz? Bu mücadeleyi vermeden başkalarından ne talep edebiliriz biz? Namazdaki kılık kıyafetimiz, mescitlere çıktığınız zaman ziynetlerinizi kuşanın diyor Allah Azze ve Celle. Şekline de dikkat etmek gerek. Omuzlar açık bir şekilde namaz kılınmaz. Bunun gibi şekile de, giyim kuşama da önem veriyor bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hem şekil olarak en seçkin bir halde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmamız lazım. Ve burada hem kalbin huşuya mani olan şeylerden arındırılmış olması hem de şeklen sünnete uymayan fiillerden arındırılmış olması gerekiyor. Dolayısıyla sadece bir namaz fiilinde bile bizim bir sürü gediklerimiz varken, bu konuda hiç önem vermemişken kendimize, başkalarına işte tevhid davetini ulaştırmaktan bahsediyoruz. Hayal kurmayın. Boş hayal kurmayın. İlk önce kendi bedenlerimize şu tevhid devletini bir kurmamız gerekiyor. Bu devlet bizim bedenimizde ne kadar hükmediyor? Allah'ın ve Resulünün sünneti bizim nefislerimizde, birbirimizle ilişkilerimizde, konuşmalarımızda ne kadar hükmediyor? Gıybetten uzak, hasetten uzak, dedikodudan uzak, birilerini hor görmekten uzak, kendini üstün görmekten uzak, kibirden uzak. Bakın bunlar hepsi sakınmamız gereken şeyler. Dolayısıyla önce ben dememiz gerekiyor. Önce nefsimizi kurtaralım. Nefsimizi kurtarabilmişsek buyurun başkalarına davet edelim. Eğer bunu yapmazsak zaten davetimiz işe yaramaz. Nuh Aleyhisselam'a bile bakın ne diyorlar. Hani sen peygamberdin, şimdi de marangoz mu oldun? Nuh Aleyhisselam ihlasın zirvesinde bir insan. Böyle olmasına rağmen bakın kavmi nasıl itham ediyor. Bir de bu ithamlarda haklı iseler, haklı çıkarlarsa, ya bize ne diyor, kendi ne yapıyor? Evet, yani halktan illaki ithama uğrarsın. Ama haklı olmasınlar. Haklı olurlarsa işte o zaman kaybedenlerden oluruz. Evet, gayba olan Nuh Aleyhisselam'ın imanı, imandaki yakinine, kuvvetine delalet ediyor. Kavminin alaylarına karşı kesin bir tavır alarak, ki en şiddetli zayıflık halindeyken bu kesin tavrı alıyor. Yani işte maslahat gözetelim, biraz siyaset yapalım, biraz politika gözetelim. Bu insanlar kaçmasın imandan. Böyle bir şey yok. Kesin bir tavır alıyor. Ve Allah'ın ona yardım etmesiyle yarın da o, Allah onlarla alay edecektir diyor. Bakın Allah'a iman. Bakara suresinin başlarında da anlatılan durum bu. Onlar, biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Yani iman edenlerle karşılaştıkları zaman münafıkların hali, yani iman ettiğini söyleyen kimseler bunlar. Dünya hükümleri bakımından Müslüman olan, İslam'a nispet edilen kimseler. Biz iman ettik derler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman. Biz de iman ettik derler. Biz de Müslümanız. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman ise, şeytanlarıyla baş başa kalmaları şudur bak. Yahudi ve Hristiyanlar, bu ayette kastedilenler, Yahudiler ve Hristiyanlar, ehli kitap. Ehli kitapla karşılaştıkları zaman onlar aslında küfür ile iman arasında bir yol tutmak isteyenlerdir. Yani Yahudi de hak yolda, Hristiyan da hak yolda, Müslüman da hak yolda. Böyle orta bir yol tutmak isteyenlerdir. Biz onlarla alay ediyoruz. Biz sizinle beraberiz derler. Yani sizle de beraberiz, onlarla da beraberiz. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde iman ve küfür arasında bir yol tutmak isteyenlerin kafirlerin ta kendileri olduğunu söylüyor. Peygamberlere iman. O da hak yolda, bu da hak yolda. Böyle değil. Hakkın ölçüleri Allah'ın belirlediği gibidir. İnsanların çoğunluğunun belirlediği gibi değildir. İnsanların çoğunluğunun belirlediği gibi hareket edenler münafıklar olmuştur eskiden beri. Hakkın ölçüleri hakkın kendisinden indirilenle bilinir. Ve onların biz onlarla alay ediyoruz demelerine karşı Allah Azze ve Celle Bakara suresinde Allah da onlarla alay eder buyuruyor. Nasıl alay edecek? İbn Abbas'tan gelen şöyle bir rivayet var. Allah onları haydin cennete diyerek çağıracak. Onlar tam gelecekler, kapılar kapanıverecek. Geri dönecekler. Tekrar çağıracak, cennete gelin. Onlar gelecekler, tam girmelerine yakın kapılar kapanıverecek. Allah da onlarla bu şekilde alay eder diye geliyor rivayet. Yani onlar dünyada nasıl böyle iman edenlerle amel ederlerse, işte siz dininizden bazı kısımlarda taviz verin. Muhammed Suresi 26. ayetinde anlatılan durum. Bazı kısımlarda, dininizi terk edin demiyoruz canım, bazı hususlarda bazı tavizler verin. Biz de size önünüzü açalım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söylendiği gibi bir gün senin ilahına ibadet edilsin. Yani bir gün sadece Allah'a ibadet edilsin. Bir gün de müşriklerin Allah'a ortak koşmalarına müsaade edin. Nasıl elinin tersiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu ittiyse bunun tam aksini münafıklar yapıyor şimdi. Tamam, eyvallah. Madem arkasında büyük vaatler var, maslahat, maslahat dedikleri şey var. Kıpçıtılmış maslahat, çarpıtılmış maslahat. O halde dinde bazı hususlarda taviz verelim. Allah Azze ve Celle işte bunların durumunu biz size sadece bazı hususlarda itaat edeceğiz demeleri sebebiyle kafirler oldular diyor. Biz size sadece bazı hususlarda itaat edeceğiz. Her hususta değil, tamamen dinden mi çıkacağız? Ama bir kısmını bile onların gönlü olsun diye yapmayı bakın Allah Azze ve Celle böyle belirliyor. Yani hakkın ölçüleri bizim duygusallıklarımızla belirlenmiyor. Yahu adamın bir sürü hayrı var. Sen tuttun bir tane hatasından diyorsun. Sildin adamı. Öyle değil. Hata başka bir şey. Hata kasıtsız yapılan şeydir. İnsan bilmeden yapar. Kasıt yoktur bunda. Ama kasıtlı yapılan şey hata değildir. Kasıtlı yapılan şey kendisine delil geldikten sonra bile bile, hakkı bile bile maslahat gibi gerekçelerle. Yani Allah öyle bir din getirdi ki bunda maslahat yoktu. Rahmet yoktu, genişlik yoktu. Bunlar bunu icat ettiler. Bir şeyi peygamberin söylediği gibi söylemek maslahata aykırı. Neden? İnsanları kaçırıyormuş. Sufiler senelerde şöyle şikayet etmiyorlar mı? Yahu siz hemen işte şu yaptığımıza şirk diyorsunuz. Ne kadar kabasınız. Biz demiyoruz. Allah diyor, Resulü diyor. Namazı terk edenler gelip bize demiyorlar mı? Yahu siz namazın terkine hemen küfür diyorsunuz. Küfür demeyi verin. Hoşlarına gidiyor tembellikle terk eden kafir olmaz diyenler. Hoşlarına gidiyor. Burada bu hükümlerin sahipleri bizmişiz gibi hareket edemeyiz. Yani bu hükmün sahibi biziz. Bazen maslahat bunu gerektirir, bazen böyle gerektirir deme salahiyetine sahip değiliz. Din Allah'ın dinidir ve bu dini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en güzel şekilde açıklamıştır. Onun söylediği ne gibi sözler varsa sahih olarak bize gelen, bilin ki o maslahatın ta kendisidir. Eğer bunda bir problem görüyorsanız nefsinizi itham edin. Sizde bir yanlışlık vardır. Ben söylersem namazın terki küfürdür diye şimdi adam kaçar. Akideni düzelt. Sende var bir bozukluk. Sen kaçmışsın. Adam bırak. Adamdan önce sen bu dinden kaçmışsın. Peygamberden gelene sen razı olmamışsın. Sen hazmedememişsin. Yani bırakın o kaçmasından korkulan adamı, sen gitmişsin. Bu akidenin düzeltilmesi lazım. Allah korusun. Allah'tan ve Resulünden gelen ne varsa bizim buna teslim olmamız gerekir. İslam budur çünkü. Boyun eğmektir. Evet. Allah Teala gemiyi yapması esnasında Nuh Aleyhisselam'a şöyle buyuruyor. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Burada bizim gözlerimiz önünde şeklinde de tercüme ediliyor bu. Yani Allah'ın göz sıfatı vardır. Bu konuda bu sıfatın inkarı hak akideden kişiyi saptırır. Yani Allah'ın göz sıfatı mahlukuna benzemeyen göz sıfatı vardır. Allah'ın gözü vardır. Dolayısıyla buradaki mana gözetimimiz manasında olduğu kastedilse dahi Allah'ın göz sıfatı sabittir. Gemi dağlar gibi dalgalarda akıp giderken de nezaretimizle, bizim gözetimimizle akıp gidiyor buyurmuştur. Yani Allah Azze ve Celle ona bir teminat veriyor, destekliyor onu. Bizim gözetimimiz altında, bizim kontrolümüz altında, bizim gözlerimizin önünde cereyan ediyor. Hiç endişelenme. Evet, dünyadaki bütün ordular gelse bile Allah'ın muhafaza ettiği bu azıcık mümin gruba galip gelemez. Allah ile işte bağlar bu şekilde kuvvetli olursa Allah'ın desteğini almış bir tane mümin bütün dünyaya meydan okur. Allah ile bağları kuvvetlendirmeye dikkat etmek lazım. Bu bağı kuvvetli olmayanlar bu ihtiyaçlarını insan kalabalıklarıyla telafi etmeye çalışırlar. O yüzden kalabalıklara tamah ediyorlar. Allah korusun. Allah Azze ve Celle pek çok yerde Nuh Aleyhisselam'a nasıl icabet ettiğini bize açıklamıştır. Ve bundan önce de Nuh nida ettiğinde ona icabet ettik ve onu kurtardık buyurmuş. Yine şüphesiz Nuh bize nida etti ve dedi ki, o Allah icabet edenlerin en hayırlısıdır. Bizler bugün Allah ile irtibatımızı kuvvetlendirir, ona sığınmayı fazlalaştırır, zaferi ve sebatı sadece ondan beklersek bize de yardım eder ve düşmanlarımızı aziz ve muktedirin şanına yakışır bir şekilde kahru perişan eder. Peki madem durum bu, bazı insanlara ne oluyor da zaferi ve yardımı Amerika'dan yahut kafirlerle birlikte yapmış oldukları anlaşmalardan bekliyorlar. Yahut da bazılarının sapıklıklarına itimat ediyorlar ve bunu da siyaset diye isimlendiriyorlar. Vallahi bu hiçbir şekilde çözüm değildir. Bu ümmetin sonra gelenleri ancak öncekileri ıslah eden şeyle düzelir. İmam Malik Rahimullah'ın dediği gibi. Bu ümmetin ilkleri neyle ıslah oldularsa sonrakiler de onunla ıslah olur diyor İmam Malik. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müşrik bir toplumu, cahiliye pislikleri içerisinde olan bir toplumu neyle ıslah etmişse, neyle iktifa etmişse insanların en azgınlarını bakın bu din, kitap ve sünnetten ibaret olan din, mezheplere, hurafelere, tarikatlara, işte nurcuların, Süleymancıların karıştırdıkları şeylere bulaşmamış olan bu din ıslah etti. Sonrakilerinde yine bu ıslah edecektir. Nuh Aleyhisselam'a tabi olanlar çok azdı. Allah Azze ve Celle Hud Suresi 40. ayetinde şöyle buyuruyor. Emrimiz gelip su o tandırdan fışkırmaya başlayınca Nuh Aleyhisselam'a her hayvan türünden birer çift, daha önce helakine hükmettiğimiz hariç aile fertlerini ve iman edenleri gemiye yükle demiştik. Zaten onunla beraber ancak pek az kimse iman etmişti. Çoğu peygamberlere tabi olanlar da çok azdı. Bununla beraber Allah Azze ve Celle onları yardımıyla destekliyordu. Ve şöyle buyurmaktadır. Nice az topluluk vardır ki Allah'ın izniyle daha çok olana galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın kuluna desteğiyle, yardımıyla beraber olması, destek olması sabırdan sonradır yani. Sabretmeyene bu yok. Sabretmeyen çünkü şeriatın sınırlarından dışarı çıkar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 13 sene Mekke'de sabretmesini düşünün. Yani sürekli baskı, eziyet, hakaret, her türlü şiddet ama en ufak bir aksi tepki yok. 13 sene bu şekilde bir sabır emrediliyor. Taşkınlık geliyor bazı sahabelerin içlerinden de biz de işte karşılık verelim. Allah Resulü yasaklıyor. Ben henüz bununla emrolunmadım diyor. 13 sene süren bir sabır. Bu sabrın sonunda bakın büyük bir fetih. Hem de savaşsız bir şekilde bir fetih. İnsanlardan bazıları zaferin çokluğa bağlı olduğunu zannederler. Bu tamamen yanlış ve hatta cahiliye ölçülerinde dahi yanlıştır. Vietnam'ın Amerika ile olan işi nasıl oldu? Veya İsrail'in Arap devletleriyle olan durumu nasıldır? İsrail ki bizden sayıları çok çok azdır. Ama dünyaya galip gibi. Amerika dünya devletleri içerisinde azınlıktır. Ama galip gibi. Yani cahiliyenin ölçülerine göre bile ölçü değildir çoğunluk. Öyleyse Büyük çoğunluklarla övünenler, bu çoğunluklar onların ordusunda yürüyorlar, hesaplarına tekrar bir göz atmalıdırlar. Çünkü bazen onların çoğunluğu, ki eğer doğru söylüyorlarsa, onlar için yardımcı değil, aksine büyük bir yük olurlar. Bilmelilerdir ki, çeşitli alanlarda yükselmiş az bir mümin cemaat, eğer ilahi ve maddi, sanatsal zafer vesilelerini elde ederlerse, mutlaka galip gelirler. Hiçbir darlık yoktur ki onu rahatlık takip etmesin. Ve mükafatın büyüklüğü de belanın büyüklüğüne göredir. Bundan dolayı Allah Teala'nın Nuh Aleyhisselam'a mükafatı çok büyüktü. Allah Teala fesatçı kafirlerden yeryüzünü temizledikten sonra Nuh Aleyhisselam'ı orada yerleştirdi, sabit kıldı. Bu mamur edilmiş yeryüzünde mümin, muvahhidlerden, tevhid ehlinden başka hiç kimse kalmadı. Allah peygamberinden bir kafir çocuk aldı, onun yerine kendisine mümin evlatlar verdi. Allah Teala'nın nebisine bir ihsan da şu ki, bütün yeryüzündekiler tamamen onun evladı oldular. Yani Adem Aleyhisselam ilk baba, işte Nuh Aleyhisselam da ikinci baba denmesi bu. Yeryüzündeki insanlar helak oluyor, kalanlar, iman edenler, nesil buradan tekrar devam ediyor. İkinci baba olmuş oluyor yani. Ve onun zürriyetini baki kalanlar kıldık buyuruyor Saffat 77. ayetinde. İmam Ahmed'in Semure radıyallahu anh'ten tahric ettiği bir rivayette Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sam Arapların babasıdır. Yani Nuh'un çocuklarından Sam Arapların babasıdır. Ham Habeşlilerin ve Yafes de Rumların babasıdır. Allah Teala'nın davette çalışanları bir takım belalarla müptela kılacağı hükmünden gafil olanlar şu iki sebepten dolayı habersiz oluyorlar. Birincisi, bazen olur ki Allah Teala'nın tebliğciyi oğlunun dinden çıkmasıyla veya hanımının dinden çıkmasıyla ya da her ikisinin helakiyle imtihan etmesi davetçi için tamamen bir hayır olabilir. Bu durumda davetçinin üzerine düşen tek şey, bütün gücünü ailesine ve zürriyetine davayı tebliğe harcamasıdır. Onlara bu daveti ulaştırmaya harcamasıdır. Allah Teala'ya olan itimadını en güzel şekilde muhafaza etmeli ve ona sonsuz güvenmelidir. Onun kaza ve kaderine razı olmalıdır. Onun rahmetinden asla ümitsiz olmamalı ve yeise düşmemelidir. Kendisine gelen sevmediği şey karşısında hiçbir zaman zaafa düşüp yıkıma uğramamalıdır. Sürekli Allah Teala'nın şu ayetini hatırlamalıdır. Nisa 19. Olabilir ki sizin hoşunuza gitmeyen o şeyde Allah birçok hayır takdir etmiş bulunur. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın kafir olan hanımı ve oğlunun helak olması onun için tamamen hayırdır. İkincisi, zaferin belalardan ve sabırdan sonra gelmesi sıfatları ve isimleriyle yüce olan Allah'ın sünnetlerindendir. Onun kanunlarındandır. Biz sizden mücahitleri ve sabredenleri belirlemek için sizi imtihan edeceğiz buyurmuştur Muhammed suresi 31. ayetinde. Eşya zıttıyla bilinir. Allah Teala kötüyü iyiden ve zayıfı dolgundan ayırt eder. Evet, böylece Nuh Aleyhisselam'ın tebliği, daveti ve bundan çıkarılacak dersleri tamamlamış oluyoruz Allah'ın izniyle. Anlaşılmayan sormak istediğiniz mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.